Ayrım 8.
Önce bir yırtılış, derin bir sancı, bir acı hissediyorsunuz. Sonra düşünceleriniz ve duygularınız şiddetli bir çatırtıyla unutulmuş bir yıldızdan kopan bir göktaşı gibi kendi toplumundan kopup evrenin sınırsızlığına doğru kayıyor. Ve alev alev yanan bir ateş topu gibi diğer göktaşlarını arıyorsunuz. Gelin yeni bir yıldız yapalım diyerek. Yokuş biter bitmez aniden eskiyip sararmış ama eskidikçe de parlaklaşmış bir resimden çıkar gibi, üstünde solgun bir eflatunla çizilmiş şekiller bulunan iri ve ışıklı bir ay, sarı buğdan ışıklarıyla aydınlattığı gökyüzünden çıkıp yolu kesti. Birden hayat çıplaklaşıp kayboldu. Bu garip, etkileyici ve masalsı ışığın içinde ben kayboldum. Bütün yaşadıklarım kayboldu. Eflatun resimli eskimiş ve eskidikçe parlaklaşmış sarı bir ışık, her şeyi tek bir ana, tek bir ışığa dönüştürdü. Geçmiş ve gelecek kendi zamanlarını kaybettiler. Var oldukları andaki şekillerinden, renklerinden, kokularından soyundular ve hep birlikte o ışığın koynuna girip eridiler. Bir ışık gibi akan çocukluğum oradaydı. Güzel saçlı kadınlarım, aşklarım, kapılarında babamı aradığım hapishaneler, annemin parıldayan gözleri, okuduğum kitaplar, benim yazdıklarım, miting alanları, vurulan gençler, sabaha karşı insanları toplayan askeri kamyonlar, dans partileri, eski şarkılar, öpüşmeler, yıldız yıldız sevişmeler, artık beni sevmiyorsun diyen gözyaşları, kızıl flamalı işçiler, sinemalar oradaydı. Hepsi aynı anda ve bütündü. O parlak aydınlığın içinde öylesine kaynaşmışlardı ki hiçbirini öbüründen ayırmak mümkün değildi. Bütün duygular rüzgarda koşan bir atın yelesi gibi birbirlerinin üstüne kapanıp karışıyorlardı ve birbirlerine sarılan o duygular hayata ve ölüme benziyorlardı. Ne yana gittiğimi, ölüme mi hayata mı kavuşacağımı kestiremiyordum. Hepimiz yol, ben, duygularım, geçmişim, geleceğim, hayat ve ölüm tek bir ana, tek bir ışığa asılı kalmıştık. Garip ve masalsı bir aydınlık bizi içine doğru çekiyordu. O ışığın içinde hareketsiz duran yüzüm aynı zamanda çok da hareketliydi. Kâkürlü bir oğlan oluyor, bıyıklı bir delikanlıya dönüyor, sakalları uzuyor, beyazlaşıyor, sonra yeniden kâkürlü çocuk oluyordu. Yüzümün her yanında kadınlar vardı ve bütün kadınlar birbirine değiyordu. Bazıları soluk bir eflatunluğun çizgilerine doğru çekiliyor, bazıları ışıkla öne çıkıyordu. Sesler de bir bütündü, fısıltılar ve çığlıklar bir aradaydı, silah sesleri şarkılara karışıyordu. Her şey olduğu şey olmaktan çıkmış, bir başka şey olmuş ama gene de kendi kimliğini yitirmemişti. Hepsini görüyordum. Ama hiçbiri tek değildi artık, hepsi bir bütünün parçasıydı. Çam ağaçlarının kokusuna benzer bir koku vardı her şeyin, kadın parfümleri, kan kokusu, barut dumanı, aşkla terlemiş bedenlerin buğusu bu ortak kokunun içindeydi. Masalsı garip bir ışığın içinde hep birlikte korkularımız, yüzlerimiz, seslerimizle asılı kalmıştık. Zaman incecik bir çizgi olmuş, önündeki ve ardındaki bütün zamanları kendi içine almıştı, ben kayboldum. Bütün yaşadıklarım kayboldu. Hayatı çırılçıplak eden bir ışığın içinden kaybolarak geçtik. Işık arkada kaldı. Her şey eski haline döndü. Zaman genişleyip iki uca doğru yayıldı. Olaylar birbirinden kopup zaman içlerindeki yerlerini aldılar. Kadınlar uzaklaştılar. Silah sesleri şarkılardan ayrıldı. Mitingler sevişmelerden çekildi. Işıklarla kesilen yol yeniden açıldı önümde ve ben geçtim. Hayata mı ölüme mi gittiğimi bilmeden geçtim bir ışığın bir anın içinden. Kendi kendimize sorular. Belki de en büyük savaşları kendi içimizde yaşıyoruz. Arzularımız korkularımızla çarpışıyor, özlemlerimiz kuşkularımızla vuruşuyor. Hayallerimiz acı tecrübelerimizin bize kurduğu pusulara düşüyor. Mutluluğa doğru coşkulu bir koşu tutturma isteği en olmadık anda kaçıp gidecek huzurun ihanetinden endişeleniyor. Özgürlüğe kendimizi bir boşluğa bırakır gibi bırakma dürtüsü, bizim özgürlüğümüzün bir başkasının esaretine yol açacağı tedirginliğiyle bıçaklanıyor. Başkasının esaretiyle kuşatılmışken biz özgür olabilir miyiz sorusu büyüyor içimizde. Geçmişe olan borcumuz geleceği yaratma gücümüzü zayıflatıyor. Alışkanlıklarımız heyecanlarımızla boğuşuyor. Kendi kendimize savaşıp cevaplarını bilmediğimiz sorularla allak bullak oluyoruz. Bizim isteklerimiz başkalarına acı verecekse isteklerimizden vaz mı geçmeliyiz? Vazgeçmenin bize çektireceği acı sevdiğimiz birinin çekeceği acıdan daha mı az yaralar bizi? Sevdiklerimize olan borcumuz ne? Peki kendimize olan borcumuz? Bu hayatı nasıl yaşamalıyız? Huzuru mu aramalıyız, heyecanı mı? Yaptıklarımızdan mı pişman oluruz yoksa yapmadıklarımızdan mı? Gelecekte hangisi takılır aklımıza? Bizim mutluluğumuzun yolu bir başkasının mutsuzluğundan geçiyorsa değiştirmeli miyiz yolumuzu? İnsan en büyük savaşı belki de kendi içinde veriyor. Birbiriyle çelişen duygularımızla hırpalanıyoruz. Kimsenin görmediği bir savaş alanı gibi içimiz kendi ölülerimizle doluyor. Duygularımızdan hangisi galip gelirse gelsin, patlayan duygularımıza birilerinin vurulacağını biliyoruz artık. İsteklerimizi, coşkularımızı, özlemlerimizi evcilleştirmeli miyiz? Kendi kendimizin avcısı olup kafeslere mi kapatmalıyız ruhumuzu? Bilinmeyenin bizde yarattığı o çıldırtıcı merakın peşinden mi koşmalıyız? Yoksa bilinmeyende saklı olana duyduğumuz korkuyla geri mi durmalıyız? Ne yapmalıyız? Bu hayatı nasıl yaşamalıyız? Kendimizden başka bir dostumuzun, kendimizden başka bir ordumuzun, kendimizden başka bir düşmanımızın olmadığı bir savaşta bölünen ruhumuzun hangi tarafının zaferi için uğraşmalıyız? Bir ışıktan geçerken. Hangi tarafı tutarsak tutalım, neticede gene de bir tarafımıza ihanet etmiş olmayacak mıyız? İhanetsiz yaratılamayacak bir geleceğin yükünü taşıyabilecek kadar güçlü müyüz? Kaçsak gidecek yerimiz yok. Kendi kendimize tutsağız, savaşsak vuracağımız başkalarıyla birlikte gene kendimiz olacağız. Ayaklanmış duygularımızın birbiriyle vuruştuğu bir savaş yaşıyoruz. Geçmişten geleceği ancak savaşla geçebiliyor ruhumuz. Geçmişi olanın geleceği savaşsız yaratılmıyor. Hem mutlu, hem huzurlu, hem coşkulu, hem korkusuz, hem arzulu, hem kuşkusuz olamaz mıyız geleceği başkalarının hayatlarına dokunmadan, onlarda açılacak yaralarla yaralanmadan yaratamaz mıyız? Nedir bu savaşın ardındaki sır? Hangi büyü bizi bizimle vuruşturuyor? Hangi korkunç kader geçmişimizi geleceğimizle çarpıştırıyor? Huzur bütün duygularımızı barış içinde tutmaksa eğer, hiç mi huzurlu olmayacağız? Bir huzursuzluğa mı mahkumuz? En korkunç savaşı kendi içimizle yaşarken ne yapmalıyız? Kim akıl verebilir bize? Kim bize yol gösterebilir? Savaşa savaşa, her savaşta bir parçamızı öldürerek mi yürüyeceğiz hayatın içinde? Her mutluluk bir acıdan mı süzülecek? Pusularla, ihanetlerle, saldırılarla, geri çekilmelerle, mütarekelerle, kaçışlarla, esaretlerle dolu bir savaşı yalnız başımıza yaşıyoruz. Kim galip gelirse gelsin bir tarafımız hep yeniliyor. Yenilmeden galip gelemiyoruz. Her zafer bir yenilginin izini bırakıyor derinimizde. Zaferlerimiz kadar da yenilgilerimiz oluyor. Kendi kendimize savaşarak yürüyoruz. Ve savaş biz bittiğimizde bitiyor ancak. İki sesimiz olmalı. İki sesimiz olmalı şimdi. Biri aşka açılmalı, biri dövüşe. Biri uzaklardan bir kadını çağırır gibi, değmediğin bir tenin ısısını değmeden hisseder gibi usul olmalı. Özlemle kısılmalı, umutla fısıldamalı. Anlatmalı. Hayata ve aşka dair konuşmalı. Hem şaşkın çocuk gözleri gibi saf olmalı, hem yosma akşamlar gibi edepsizliklere doğru kararmalı. Öyle bir ses olmalı ki, duyan yaşamak ve sevişmek için titremeli. İki ses gerek bize şimdi. Biri bir gece baskınında oğulu uyandırır gibi çıplak kılıçların üstüne çırılçıplak yürür gibi gür olmalı, yiğitçe yükselmeli, öfkeyle tütmeli, haykırmalı, ölüme ve kavgaya dair konuşmalı, hayır diye dikilmeli, despotlara karşıyım, doğarken de karşıydım, ölürken de karşı olacağım, tanklarınızı ve toplarınızı istemiyorum, darbelerinize baş eğmeyeceğim, siz korkuttukça korkumu daha derinlere gömeceğim, üniformalarıyla ya da cübbeleriyle gelip silahlarını gösterdiklerinde öyle bir ses olmalı ki gülümsemeli, bir sırtlan sürüsü gördüğünde gülümse bir arslan gibi gülümsemeli. Öyle bir ses olmalı ki kükremeli, baş kaldırmalı. Eğilin diyenlere esas siz eğilin diye cevap vermeli. Hep bir sabaha karşı alacakaranlığın içinde iri gölgeleriyle gelenleri gene gelmek istediklerinde öyle bir ses olmalı ki içinden çıktıkları karanlığa geri göndermeli. Öyle bir ses olmalı ki korkanları çocuğunu okşar gibi okşayıp korkma demeli. Çay, kan, şeyin, ordular yakaladıkları solcuları, bütün insafsızlıklarıyla lokomotif kazanlarına diri diri atarak yakarken, yanındaki arkadaşına cebinden çıkarttığı siyanür hapını uzatıp, sen bunu yut, sen dayanamazsın diyen delikanlıyı anlatmalı. Yanmaktansa korkunuz, ben size cebimdeki siyanür hapını veririm demedi. Güç karşısında eğilip bükülen, yalanlar söyleyen, yaltaklanan bütün o alçakların inadına öyle bir ses olmalı ki olmaz diye yükselmeli. Hep birlikte olmaz derseniz gerçekten de olmaz. Bir ses bunu söylemeli. Öyle bir ses olmalı ki korkanlar ne zaman ellerini bir kadın bacağına uzatsalar sen bir korkaksın diyen o sesi duymalı. Öyle bir ses olmalı ki korkuyla çekilen susan kadınlar ne zaman dudaklarına bir erkek dudağı uzansa sen erkeğin ve çocuğun geleceğini sattın diyen o sesle irkilmeli. Şimdi bize iki ses gerekli. Biri yılda bir kez açan bir kar çiçeği gibi her gece aynı heyecanla açmalı, derin bir yara gibi soyulmalı, rüzgarda kırılan bir mum alevi gibi kırılmalı, biri kale kapıları gibi kapanmalı, en ağır zırhlarını kuşanmalı, fırtınalarda bile sarsılmamalı. Bizim iki sesimiz olmalı. Biri aşka açılmalı, biri dövüşe. Biri sere serpe bir sevişmeye çağırmalı, biri börkünün kenarı kürklü bir savaşçı gibi bir savaş çığlığı atmalı. Kendisine kazdırılan mezarının başında kurşuna dizilen lorcayla onu kurşuna dizilen General Franco arasında yapmak zorunda kalacağımız bir seçimde kimi seçeceğimize soran bir ses olmalı biri. Beatrice'in güzelliğini anlatmak için Dante'den ödünç alınan bir ses olmalı diğeri. Hayata ve dövüşe açmalıyız kapılarımızı. Geliyorlar çünkü. Kapılarımızı kapamaya geliyorlar. Kendi hayatımızı bize zindan yapmaya geliyorlar. Mekkarileri, mehterleri dal kavuklarıyla geliyorlar. Sizi ezmek, sizi bir korkak, bir kalleş, bir sefil, bir satılmış, bir alçak yapmak için geliyorlar. Kirli bir kum gibi akıp gidecek geleceğiniz elinizden. Seviştiğinizde ezilmiş üzüm salkımları gibi sevişeceksiniz. Sokaklara çıktığınızda lekeli çarşaflar gibi dolaşacaksınız. Seni Lorca'yı bir daha öldürtecekler. Nazım'ı bir daha öldürtecekler. Cellat yamakları gibi kopartılmış kelleler taşıyacaksınız ellerinizde. Bir mezbaha gibi kan kokacaksınız. Geliyorlar çünkü. İki sesimiz olmalı şimdi. Biri sümbül kokmalı, biri çelik gibi ışımalı. Biri kırlara açılmalı, biri burçlara tırmanmalı. Biri hayatı olabildiğince kucaklamalı, biri yaşayabilmek için gerekirse ölümü göze alabilmeli. Biri cilveyle sokulmalı sevdiğine, istekli bir ten gibi sevdayla yakamozlanmalı, biri gemi direği gibi dik olmalı, öfkeyle yanmalı. Zor günlerde bizim iki sesimiz olmalı ve zor günler bugünler. Sesi çıkması gereken birçok insanın sesini kaybettiği günler. Korkakların kendi korkularını bulaşıcı bir hastalık gibi yaymak istedikleri günler. Alçakların hayatın karanlığından kendilerine bir kese altın kapmak için karanlığın tellallığını yaptıkları günler. Bizim iki sesimiz olmalı. Şimdi biri aşka açılmalı, biri dövüşe. Biri şefkatle çağırmalı insanları aydınlığa, biri karanlığı isteyenlere karşı çıkıp isyanla haykırmalı. Biri gazap üzümlerindeki kadın gibi süt dolu memeleriyle aç bir adamı emzirmeli. Biri Umut romanındaki çılgın cumhuriyetçiler gibi sokağın başını tutan faşistlerin topunun üstüne bir kamyona binip canlı bir el bombası gibi bindirmeli. Biri hayatın güzelliğini anlatmalı, biri hayatı yaşayabilmek için dövüşmek gerektiğini söylemeli. Sevinçlerinden hiç vazgeçmemeli biri. Şarkılarını, şiirlerini söylemeli. Bütün şairleri hayatın o gül kokulu damarlarını tek tek dolaşmalı. Çiçeklerin önünde durup uzun uzun çiçeklere bakmalı. Sabahın seherinde vakti saçlarından yakalayıp gülü dudaklarından öpmeli. Çocukların başlarını okşamalı, gençlere gülümsemeli. Dostları hatırlamalı, hiç vazgeçmemeli. Diğeri bir şeyden vazgeçmeye hazır olmalı. Öfkeyle beslemeli kendini. Hayatları için hayattan vazgeçenlerin hayatlarını okumalı. Çocuklarının geleceğinin kendine emanet edildiğini bilmeli. Silahlara gözlerini dikip kirpiklerini bile oynatmadan bakmalı. Lokomotif kazanlarına atılmadan önce dostlara verilecek bir adet siyanür hapını iç cebinde saklamalı. İsyanın türklerini dolaştırmalı dilinde. Bizim iki sesimiz olmalı bu zor günlerde. Biri sevdiğini evet diye fısıldamalı, biri despotlara hayır diye naralanmalı. Zor günler bunlar. Korkakların sesini kaybettiği günler. Bizim iki sesimiz olmalı. Biri aşka açılmalı, biri dövüşe. Denizaltı. Çocukken kendime ait küçücük bir denizaltım olmasını isterdim. Binip derinlere, kalabalıklardan uzaklara gidebileceğim, beni insanlardan ve hayattan saklayacak, zırhıyla beni kucaklayıp koruyacak bir denizaltı. Sonra yazıyı keşfettim, yazılardan bir denizaltı yapabileceğini. Nietzsche kendi denizaltısını delilikten yaptı. 40 yaşındayken yüzünü bile görmediği 20 yaşındaki bir genç kıza aşık olduğuna karar verdi. Sonra gördü o kızı. Delilik aşk kılığında geldi ona. Ne yazık ki aşık olmak için seçtiği kız, o her görenin vurulduğu salım, kendi bencilliğinden oluşmuş bir denizaltıyla dolaşıyordu insanların arasında. Çok zeki ve çok güzeldi. Kendi kitaplarını yazmaya hazırlanıyordu. Nietzsche dahiydi, salım zeki. Zeka dehayı sevmedi. Dahi zeki olana tutuldu. Aradaki yaş farkına rağmen daha çocuk olan, daha güçsüz olan, daha şaşkın olan ve delirmeye daha yakın duran dahiydi. Daha 25 yaşındayken yazdığı kitapla felsefe dünyasını sarsan, Avrupa'nın en büyük beyinlerinden biri bir gün bir ata sevgilim diye sarılıp ağlayarak denizaltısına bindi ve delilik denizinin derinlerine doğru gitti. Bir daha geri dönmedi. Kadınlara duyduğu öfkeyle yazdığı her satır, kadınlara kızan her erkeğin tekrarladığı bir slogana dönüştü. Bir kadınla buluşmaya gidiyorsan yanına kırbacını almayı unutma. Nietzsche sevilmediği için öldü. Edgar Allan Poe sevdiğini kaybettiği için. Sefalet içinde süren hayatlarına daha fazla dayanamayan karısı vereme yakalanıp günbegün eriyerek ayrıldı bu dünyadan. Poe yazılardan yaptığı denizaltılarla duyduğu acıdan uzaklaşmasına, istediği derine inmesine imkan olmadığını düşünüp içkiden yeni denizaltılar yaptı. Bir daha dönmemek için gittiğinde yaşı Nietzsche'ninkinden daha fazla değildi. Morg Sokağı Cinayeti kitabıyla edebiyattaki bilinç akımının ilk örneğini vermişti. Çağrışımlar zincirinin insan beyninde nasıl halka halka birbirine eklendiğini bu cinayet romanında anlatmıştı. Çaykovski notalardan yapılmış bir denizaltıyla derinlere iniyordu. Bir kadınla bir erkek arasına sıkıştı gemisi. Kadın ona sahip çıkan, destekleyen, varlıklı ve güzel bir kadındı. Çaykovski ise bir erkeğe aşıktı. Bir erkeğe duyduğu aşkı ne o kadın ne de müzik çevreleri affetti. Daha sonra milyonlarca insanın zevkle dinleyeceği son eserlerini sevmediler. Tifo salgınının kol gezdiği Moskova'da bir lokantada bir bardak su istedi o da. Yanında oturan kardeşi kapalı şişe su getirin dedi. Çaykovski hayır çeşme suyu istiyorum diye ısrar etti. Çeşme suyunu içti ve tifo oldu. Bir erkeğe duyduğu aşk bir bardak suyla bitti. Notalarla bir bardak sudan oluşan bir denizaltıydı onun bindiği. Van Gogh orospulara aşık olmuştu. Bir kulağını kesip dalıp gitti denizaltısına. Napolyon ise yetersiz erkekliğiyle Talleyrand'ın eski metresi olan azgın bir kadına tutulmuştu. En büyük imparatorlukların bile mutluluk getirmediğini fark ettiğinde Avrupa'yı birleştirme hayalinden bir denizaltı yapıp savaşlarıyla bindi denizaltısına. Hepsinin başka başka denizaltıları oldu. Çocukken kendime ait küçücük bir denizaltım olmasını isterdim. Binip derinlere, kalabalıklardan uzaklara gidebileceğim, beni insanlardan ve hayattan saklayacak, zırhıyla beni kucaklayıp koruyacak bir denizaltı. Denizaltı diye bir yazı yazıp bindim ben de kendi denizaltıma. Kitabın sonu. 1 Haziran 1999.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. Körler Bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25